Ayrım 12. Rica etsem saçımı okşar mısınız? Mustafa Mutlu. Sayfa 149. Adaya yolculuk. Kovasını denize sarkıttı. Yarısına kadar doldurup çekti yaşlı adam. Arkasında kimse var mı diye baktı. Olmadığını görünce bismillah çekerek tüm gücüyle salladı metal kamışı. Misina havada yarım daire çizerek suya cup diye düştü. Biraz ger sar yaparak misinanın boşluğunu aldı, sonra iğneler kayaya takılmasın diye çok yavaş sarmaya başladı makarayı. Güneş yeni doğuyordu Kanlıca tepelerinden. Hava kurşunileşmeye başlamıştı. Denizde en ufak bir çalkantı yoktu. Tam balık havasıydı bu. Eğer o da 10 yıllık boğaz balıkçısıysa bugün çok balık verecekti deniz. Ama ne vereceğini bir tek Allah bilirdi. Tam 10 yıl olmuştu sular idaresinden emekli olalı. Birkaç gün evde oturunca 40 yıllık karısı, erkek dediğin evde oturmaz öyle her dakika. Çık dolaş, kahveye falan git, kendine arkadaş bul diye kapı dışarı edivermişti. Bebekten Aksaray'a giderken otobüsün camından gördüğü balıkçılara özenmekle geçmişti yılları. Özenmişti ama bir kez bile olta almamıştı eline. O kadar kolay değildi bildiği kadarıyla kıyı balıkçılığı. Kendini sokakta bulur bulmaz akıntı burnuna kadar yürümüştü. Tıklım tıklımdı sahil. Kadınlar, kızlar, çocuklar, yaşlılar balık peşindeydi. Kimi bugünkülere göre çok daha ilkel metal kamışlar kullanıyordu. Kimi de bir mantara sarılı misina ile hallediyordu işini. Denize düşen misina boş çıkmıyordu ama. Kiminde dizi dizi, kiminde tek tek istavrit çırpınıyordu. Bir banka oturmuş ve saatlerin nasıl akıp gittiğinin farkına bile varmadan seyretmişti bu bereketli çabayı. O günden sonra bugün ne yapacağım derdi kalmamıştı. 40 yılın alışkanlığıyla her sabah tıraşını oluyor, beyaz gömleğinin üzerine kravatını takıp ceketini giyiyor, karısıyla vedalaşıp evden çıkıyordu. Doğru akıntı burnunda alıyordu soluğu. Kendisi gibi müdavimleri vardı bu burnun. Her gün gelip saatlerini burada geçiriyor, balık tutup birlikte bir şeyler atıştırıyorlardı. Onu da aldılar kısa sürede aralarına. En çok da saçlarını boyattığı belli olan bir delikanlı yakınlık gösteriyordu ona. Tuttuğu balıkların bazen yarısını, bazen hepsini ona veriyor, bütün gün bıkmadan, usanmadan konuşuyordu. Canı sıkıldı mı da arabasının bagajından çıkardığı balık adam giysilerini giyip paletlerini ve gözlüğünü takıyor, elindeki zıpkınla denizin içinde devam ediyordu avcılığa. Hiç alışık değildi ya böyle tiplere. Eskiden olsa yanlarına bile yaklaşmaz, başka gözle bakardı onlara. Ama iyi adamlardı hepsi. Çıkarsız, rekabetsiz, sıcak bir dostluk vardı aralarında. Hay bismillah diyerek hızlı hızlı sarmaya başladı makarayı. Duruma bakılırsa oldukça yüklüydü günün ilk oltası. Yanılmamıştı. Tam 7 tane istavrit irisi çırpınmaya başladı havada. Balıkları yere koyup ağızlarındaki iğnelerden kurtardı, yarısı su dolu kovaya attı. İğneleri düzeltip tekrar arkasına baktı ve bir bismillah daha çekerek fırlattı misinayı denize doğru. Evet, bugün bereketli geçecekti. Misinanın boşluğunu aldıktan sonra kamışın dibini yerdeki boru deliğine soktu. Hemen arkasındaki tezgaha gidip ellerini önce kuru bezle sonra da kolonyalı mendille temizledi. Kravatını düzeltip beyaz saçlarını parmaklarıyla taradı. Tekrar kıyıya gidip kamışı koyduğu yerden aldı. Saçlarını boyatan çocuğun adı Akın'dı. Çocuk dediğine bakmayın, o zamanlar bile 30'un üzerindeydi. Feriköy'de yaşıyordu annesiyle, bir güzellik merkezinde cilt bakımı yapıyordu. Sosyete ve ünlüler dünyasından tanımadığı yoktu neredeyse. Kadınlar genellikle işten sonra gitmeyi tercih ediyorlardı güzellik merkezine. Bu yüzden daha çok geceleri çalışıyordu Akın. Etiler'deki güzellik merkezinden çıkar çıkmaz saat kaç olursa olsun yine burada akıntı burnunda alıyordu soluğu. Yanında hiç beklenmedik misafirler getiriyordu çoğunlukla. Bazen ünlü bir haber spikeri, bazen seksi bir şarkıcı, manken, bazen de bir holding patronu kadın. Hepsi bayılıyordu Akın'a. Bunların hiçbirine bizzat tanık olmamıştı adam. Çünkü o saatlerde çoktan eve gitmiş, hatta uyumuş oluyordu. Ama ertesi sabah gün doğmadan sahilde buluyordu Akın'ı. O gece getirdiği kişiyi, konuştuklarını, yaptıklarını anlatıyor, cep telefonuyla çektiği fotoğrafları gösteriyordu. Bir yıl boyunca eline olta bile almadı adam. Sonra Akın alıştırdı onu. Baba ben acıktım, gel de biraz tut şu oltayı diyerek. Çocuğa yürümeyi öğretir gibi yaşlı adama havayı, dalgayı, akıntıyı, misinanın takılabileceği kayalık bölgeleri öğretti. Ve elbette balıkları. Deniz gibi bir çocuktu Akın. Günü gününe benzemez, kimi zaman durgun, kimi zaman da kıpır kıpır olurdu. Birkaç ay sonra elinde Eminönü'nden aldığı bir kamışla çıkıp geldi. ''Bu senin ilk oltandır baba, hayırlı ve uğurlu olsun.'' Çocuklar gibi heyecanlanmıştı. Sadece ilk oltası olduğu için değil, hayatta ilk kez birinden hediye aldığı için. Çünkü babasının evinde de yoktu hediye adeti, kendi ailesinde de. Oysa geçim problemleri yoktu çok şükür. Babası Eskişehir'den geldikleri zaman zor günde lazım olur diyerek bebek sırtlarında orta halli bir arazi almıştı. Yıllar geçtikçe o arazi değerlenmiş, daire karşılığında müteahhite verilmişti. Kardeşiyle kendisine ikişer daire düşmüştü. Birinde oturuyor, diğerinin kira gelirini de maaşına takviye yapıp kimseye muhtaç olmadan yaşıyordu. İlk oltasını aldıktan birkaç yıl sonra beli ağrımaya başladı. Bütün gün ayakta durmak yaramamıştı 60'ını çoktan geçmiş adama. Akın'ın ısrarıyla doktora gitti, fıtık teşhisi konuldu. Şimdilik ameliyata gerek yok, fizik tedaviyle çözmeye çalışacağız. Ama sakın uzun süre ayakta durmayın, yormayın kendinizi dedi doktor. Tam şu işi kıvırmaya başlamıştım ki bu bela çıktı başıma diye söylendi Akın'a. Üzülme baba, denizde balık çok. Biri olmazsa biz de yemimizi değiştirip diğerini tutarız dedi. Hiçbir anlam veremedi bu sözlere yaşlı adam. Gevezelik ediyor işte diye düşündü. Ertesi gün bir kamyonetle geldi bu kez sahile Akın. Üç tekerlekli, camlı bir seyyar satıcı arabasıyla birkaç kutu malzemeydi getirdiği. İki de arkalıklı plastik sandalye. ''Ne bunlar?'' diye sordu yaşlı adam. ''Senin yeni işin, balıkçı malzemesi marketi.'' Şaşırdı adam. ''Nasıl yani?'' diye kekeledi. Heyecanlanmıştı. Çünkü yine bir oldu bittiyle karşı karşıya kalmıştı. ''Nasılı yok baba? Doktor sana sahile gitmeyeceksin demedi, ayakta durmayacaksın.'' dedi. ''Sen yine her sabah buraya geleceksin, arabanın kilidini açacaksın, taburene oturup olta, yem, tüy, iğne, kamış satacaksın. Malzemen bitince de bana söyleyeceksin, gidip getireceğim.'' ''Oğlum ben ticaretten anlamam, yapamam bu işi.'' dedi adam. ''Yapacaksın baba, hem de çok iyi yapacaksın.'' Böylece Boğaz'da yeni bir seyyar arabalı balıkçı tezgahı hizmete açıldı. Hem de kurdeleli, şampanyalı, pastalı bir törenle. Tabii ki bu tören işi de Akın firmasının tertibiydi. Kurdeleyi kestirmek için de adamın hayran olduğu bir Türk sanat müziği sanatçısını getirdi. Senin için bastırdım parayı, ekstraya getirdim. Böylece emeklilikten sonra artık yeni bir işi vardı. Sadece malzeme satmakla kalmıyor, balık tutmaya yeni başlayanlara bol bol bilgi de veriyordu. Hangi balık için hangi iğne kullanılır, hangi havada hangi renk çapari tüyü bağlanır, misinaya kaç gramlık kurşun takılır anlatıp duruyordu. Bu babacanlığı sayesinde kısa sürede kravatlı babası oldu Akıntı Burnu'nun. Ve yıllar akıp geçti bir çırpıda. Güneşin yükselmesiyle hava ısındı, ceketinin düğmesini açtı. Akın da neredeyse damlar diye geçirdi içinden. Bu arada yanındaki kova istavritle dolmuştu bile. Bu kadar yeter dedi. Asla açgözlülük etmezdi. Yiyeceğinden fazla balık tutmaz. Eğer hanım o gün balık istememişse tuttuklarını mutlaka al bakalım senin kısmetinmiş diyerek sahilde gördüğü garibanlardan birine verirdi. Akın'ın işi bozulmuştu. Birkaç aydır işsizdi. Çalıştığı güzellik merkezi dünyaca ünlü bir firmaya satılmış, yeni firmada kendi uzmanlarını getirdikleri için tazminatını verip göndermişlerdi. Ama umrunda bile değildi keratanın. Oysa kendisi bir yer açsa paraya para demezdi. Çevresi çok genişti çünkü. Şimdi sadece balık tutuyor, tuttuklarının fazlasını 5-10 liraya satıyor, arada bir de sanatçıların bakımlarını yapmaya evlerine gidiyordu. Aldığı tazminatın kuruşuna dokunmamıştı Allah'tan. Boğaz Sultanlığı'nın en yakışıklı, en yürekli babası günaydın diyerek geldi Akın. Araban nerede diye sordu adam. Duymazdan geldi Akın, kovaya baktı. Oo, bakıyorum da denizi kurutmuşsun be baba, bize bir şey bırakmamışsın. Araban nerede? ''Niye arabayla gelmedin?'' diye üsteledi adam. Arabası evi gibiydi Akın'ın. Bütün takımları, balık adam elbisesi, paleti, gözlüğü, terliği, ayakkabısı, yedek kıyafetleri bagajda olurdu. O olmazsa yarım da Akın. ''Sattım be baba.'' dedi. ''Gözlerim iyi görmüyor artık. Başıma bir iş gelmeden o sevdayı bitirmek istedim.'' Adam inanmadı bu sözlere ama üstüne de gitmedi. Son zamanlar para bulmaya çalıştığını duymuştu telefon konuşmalarından ama bu kadar sıkışık olduğunu bilmiyordu doğrusu. Morali bozuldu, belli etmemeye çalıştı. Akın bir garipti bugün, sadece araba meselesi değildi bu. Denizin karşısındaki banka oturmuş saatlerdir bakıyordu. Hadi hayırlısı diye geçirdi içinden yaşlı adam. Sonra baktı ki Akın gelip konuşmuyor, kendisi gitti yanına. Anlat bakalım. Gözünü kanlıca sahilinden ayırmadan kısık bir sesle konuştu Akın. Ben gidiyorum baba.
Nereye?
Adaya.
Hangisini?
Marmara Adası'na.
Git ya oğlum, dedi adam. Değişiklik olur.
Öyle değil baba.
İyi de nasıl? Kerpetenle mi laf alacağım ağzından? Doğru dürüst anlat da öğrenelim, dedi kızarak.
Anlamazsın be baba. Ya da ben anlatamam. Seni de kaybederim diye korkuyorum.
Seni de vurgulamasına takıldı adam.
Demek ki büyük bir derdi var çocuğun. Daha önce de birilerini kaybettiren büyük bir dert diye düşündü.
Meraklandı iyice.
Akın'a soran gözlerle baktı. Sonra yumuşadı, elini Akın'ın omzuna attı.
Senin için doğru olan her şey benim de doğrumdur oğlum.
Sen bu yaşta beni sırtladın. Bana yeni bir hayat verdin. Senin sayende kendimi yeniden önemli hissetmeye başladım.
Para kazanıyorum, çalışıyorum, arkadaşlarım oluyor.
Hepsi senin sayende. Sana kızar mıyım hiç?
Baba, ben temelli gidiyorum.
Durdu. Sözcükler boğazında düğümleniyor, gözlerini adamdan kaçırıyordu.
İyi de neden?
Diye yineledi sorusunu yaşlı adam.
Çünkü,
deyip birkaç saniye sustu Akın. Sonra bir çırpıda söyleyiverdi. Ben homoseksüelim. Hiçbir tepki vermedi adam. Akın'ın devam etmesini bekledi. Baktı ki arkası gelmiyor.
Bu muydu derdin?
Diye sordu gülümseyerek.
Ne yani, şaşırmadın mı?
Hayır.
Tahmin mi etmiştin yoksa?
Tahmin falan etmemiştim de. Bunca yıldır tanışıyoruz oğlum. Etrafında bir tane bile kız arkadaş görmedim. Bu ilgimi çekiyordu elbette.
Peki ne diyorsun? Dedi Akın endişeyle.
Bana ne oğlum? Ben sana heteroseksüel olmanın hesabını veriyor muyum ki senden hesap soracağım?
Nasıl mutluysan öyle yaşayacaksın.
Dalga geçiyorsun.
Hayır, dalga falan geçmiyorum. Üstelik çok ciddiyim.
Bunca yıldır tanıyorum seni. Bir kez olsun çirkinleştiğini görmedim. Bildiğimiz, tanıdığımız heteroseksüellerin yanında pırlanta gibisin. Onların gözü durmadan başkalarının karısında, kızında. Ama sen hep terbiye sınırları içinde kaldın. Buna saygı duymayıp da ne yapacağım?
Beli ağrımıştı.
Oturduğu yerde gerindi adam, devam etti.
İyi de bunun için mi gidiyorsun?
Bir bakıma. Çünkü ne kadar yaşarım bilmiyorum. Ama sevdiğim adamla birlikte olmak istiyorum artık. Onunla uyanıp güne onunla merhaba demek istiyorum. Onu hep yanımda hissetmeyip yapışıp kalmak istiyorum. Ama bu herkesin gözünün önünde olmaz. Burada olmaz. Bizi sorgulamayacak yeni bir çevrede daha rahat gerçekleştiririz bu hayalimizi diye düşündük. İkimiz de arabalarımızı sattık. Tazminatımı da koydum. Paralarımızı birleştirdik ve Marmara Adası'nda deniz kenarında bir kulübe aldık. Ben daha gidip görmedim ama Ahmet fotoğraflarını çekip getirdi. Bayıldım. İkimiz de İstanbul'daki evlerimizi kiraya vereceğiz. Oradan gelen parayla da yaşamaya çalışacağız. Bakarsın küçük bir motor alıp balıkçılık da yaparım. Yaşlı adam sustu. Her şey planlanmış, su yolunu çoktan bulmuştu. Akın'ı üzmemek için sevgiyle bakmaya çalışıyordu ama birdenbire karşısına çıkan onu tamamen kaybetme fikri de ürpertiyordu bedenini. Hep bir oğlu olsun istemişti ama olmamıştı. İki kız çocuk vermişti Allah. Pırıl pırıl iki kız çocuk. Onlar da evlenip gitmişti çoktan. Bu yüzden oğlu gibi sevmişti Akın'ı. Çok yalnız kalacağım diye geçirdi içinden. Belki ben de artık ikinci kez emekli ederim kendimi. Kalktılar, adamın seyyar arabasının yanına gittiler. Sandalyelerini çekip oturdular. Adam katlı sefertasının mandalını açtı. Zeytinyağlı fasulye vardı en üstteki kapta. İspirtolu ocağı ayağının dibine koyup ikinci kaptaki pilavı ısıttı. Üçüncü kaptaki salataya limon sıktı, tuzunu ekti, sonra yemekleri tabaklarına bölüştürdü. Akın'ın birkaç çatal alıp durduğunu görünce, ''Hadi soğutma pilavını, hayattaki hiçbir şey sıcak bir pilav kadar güzel değildir.'' dedi havayı dağıtmaya çalışarak. Sonra ''Annen ne olacak?'' diye sordu. ''Çok yaşlı biliyorsun, zaten artık birçok şeyin farkında bile değil, bazen beni bile tanımıyor. Onu da alıp götüreceğim elbette. Hem şehrin gürültüsünden kurtulmak belki ona da yarar.'' Ne zaman yolculuk?
Yarın sabah.
Sonra gözünü kaçırıp ekledi. Sensizliğe nasıl alışacağım baba? Yaşlı adam Akın'ın elini avuçlarının arasına alıp sıktı. Ölmüyoruz ki oğlum. Sadece aramıza birkaç yüz mil giriyor. O kadar. Görüşeceğiz elbette. Bu söylediklerine kendisi de inanmıyordu. Görüşemeyeceklerdi. Kopacaklardı birbirlerinden. Bulaşıkları her zamanki gibi poşete koydu Akın. Yolun öbür tarafındaki çay bahçesinden iki kahve alıp geldi. Aylar çok da hızlı geçmedi adam için.
Tamam, sahilde iyi arkadaşları vardı ama akınsız sahilin tadı yoktu. Bugün tezgahı sattım dedi yaşlı adam karısına. Biliyorsun akınındı zaten. Parayı Marmara Adası'na havale ettim. Şaşırdı kadın ama üstüne gitmedi. Laf olsun hava biraz dağılsın diye aklınca şaka yapmaya çalıştı. Hangisi kadın onların, Akın mı Ahmet mi? Kan beynime sıçradı adamın. Gözlerinden ışık çıkmaya başladı. Hışımla kalktı oturduğu yerden. Bunca yıldır ilk kez bağırdı karısına. Sana ne, bize ne? Bu aptal sorular sorulmasın diye kaçmadı mı zaten çocuk? Bu saçma mahkeme onu benden ayırmadı mı? Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsunuz? Sokağa çıktı ama sahile gitmek istemiyordu artık. Kravatını düzeltti. Gördüğü beyaz ışıklı kahveye girdi. Bir sandalyeye çekip oturdu. Bir çay versene oğlum. Çevresine bakındı. Son durağı burası olacaktı demek ki. Git gidebilirsen. Seni kolay bulmadım ben. Ne yaparsan yap kızmam, kızamam, bağıramam sana dedi kadın adamın elini tutarak. Tepelerindeki beyaz ışıklı sokak lambası yüzündeki ifadeyi gizlemesine yardımcı oluyordu. O kadar bekledim, o kadar kırıldım, üzüldüm, küstüm. Öyle şeyler yaşadım ki seni buluncaya kadar. Öfkeden mide ağrıları da çektim. Kara geceleri sabaha da bağladım gözümü bile yummadan. Artık o kota doldu. Hiçbir şey üzemez bu saatten sonra beni, senin ölümün dışında. Sen bu dünyadaysan, varlığından eminsem gerisi önemli değil. Seninle kadınlığımı hatırladım, güzelliğimi gördüm aynalarda bu yaşımda. Ruja, dekolteye, yapılı saçlara ihtiyacım olmadığını sen öğrettin bana. Topuklu ayakkabıları bile fırlatıp attırdın. Daha ne diyeyim ki? Özgüvenimi kazandım seninle. Biliyor musun, ilk kez korkmuyorum ölmekten, çünkü seni tanıdım. Bana aşkla bakan gözlerini gördüm senin, sıcaklığını sevdim. Dalıp dalıp gitmene, hüznüne, kibarlığına, diken üstünde oturur haline aşık oldum. Sadece bana değil, tüm insanlara değer vermen etkiledi beni. Su isterken bile utanman çarptı. Kimseye yük olmamak için üstlendiğin sorumluluğu, gösterdiğin çabayı kimsede görmedim daha önce. Senin dünyaya zarar vermeden çekip gitmek isteyenlerden olduğunu hissettim. Kuru bir aşk, laf olsun diye bir sevgi değil benimki. Özlenmiş, beklenmiş, hak edilmiş, uğruna emek verilmiş ve kana kana içilmiş bir duygu. Bu yüzden senin ayrılığın beni tüketemez, bitiremez onu. Ne saçının dağınıklığına bakarım senin, ne uzamış sakallarının göğsüme batmasından rahatsız olurum sevişirken. Sen neysen, nasılsan, nereden, hangi halinle gelip oturmuşsan kalbime, hoş geldin sevgilim. Ve şimdi bu halinle hangi kalbe gideceksen, tüm içtenliğimle söylüyorum. Güle güle, mutlu ol. Bu hoyrat, bencil ve çıkarcı dünyada bir bebek kadar masum, bir ihtiyar kadar da bilgesin sen. Çocuklarıma baba aramadım hiçbir zaman. Kendime koca aramadım. Çocuklarımın babası da oldu, kocam da. Ben seni anlatırken sıraladığım kavramları aradım yıllarca. Onları özledim. Sen ne yalnızca iyi sevişen bir adamsın, ne şefkatli bir eş, ne de gelecek güvencesi. Biliyor musun, sen aslında büyük bir risksin benim gibi bir kadın için. Çünkü ölümlüsün. Bu yüzden senden sonra dindar oldum ben. Her gün uyanır uyanmaz Allah'a dua etmeyi senden sonra öğrendim. Bana senin acını göstermesin diye. Bir bardak çayı iki kişinin koyabileceğini. Birinin beni, benim onu sevdiğim kadar sevebileceğini. Benim verdiğimden daha fazla değer verebileceğini, üzerime titreyip benim için kaygılanabileceğini, telefonunu açamadığımda seyahatini yarıda kesip dönebilecek kadar kuruntu yapabileceğini seninle öğrendim ben. Tüm bunların sadece sevilen kadın için değil, her insan için yapılabileceğini gösterdin bana. Kıskanmamayı seninle yaşadım. Senin gibi bir adamı sahiplenip ona sınırlar koymanın bu dünyaya yapılacak en büyük haksızlık olduğunu gördüm. Seni bana ve tanıdığım, tanımadığım herkese yaşatabileceğin mutluluklar için sevdim. Huzurunu sevdim ben senin adam. Meydan savaşının içine dalıp insanları barıştırma gayretini sevdim. Dürüstlüğün, açıklığın, yalınlığın, saflığın büyüledi beni. Bu büyüyü sevdim. Şimdi git istiyorsan, istiyorsan bir daha da gelme. Ben sensizlikte seni özlemeyi de sevdim. Sadece bu dünyada kalmaya özen göster ne olur. Bileyim ki bir yerlerde olacaksın. Olduğun yere huzur saçacaksın. Yandaki apartmandaki herhangi bir dairede, başka bir kadının koynunda bile olsan kıskanmayacağım onu. o kadını mutlu ettiğini bileceğim için hiçbir rahatsızlık duymayacağım. Seni benim gibi seven insanların artmasına sevineceğim belki de. Dünyaya benim gibi bakan bir kadın daha oldu deyip bunu mutluluk kaynağı yapacağım kendime. Bu yüzden ne yaparsan yap, kızmam sana, kızamam, bağıramam. Bunu isteme benden. Seninle geçirdiğim her anı kazıdım beynime ben yıllardır. Biliyor musun neden? Sen rahat gidebilesin diye. Benim yüzümden üzülmeyesin. Kısıtlamayasın kendini diye. İstediğin zaman beni hayatından çıkarabilesin diye. Şimdi hiçbir şey söyleme ve sadece git sevgilim. Kiminle, nerede, nasıl yaşamak istiyorsan gönlünce yaşa. Ama beni terk ettiğin için kızamam ben sana. Bunun için bağıramam. Bunu isteme benden. Adam ayrılık kararını açıkladıktan sonra kızmadın mı, bağırmayacak mısın diye sorduğuna bin pişman oldu. Ne diyeceğini bilemedi hiç beklemediği bu tepki karşısında. Sadece kadının gözlerinden süzülen inci gibi yaşları sildi. Boynuna sarılıp kokusunu içine çekti. Seni bırakıp hiçbir yere gidemem, söylediklerimi unut. Ben de böyle bir yüreği bırakabilecek kadar cesur değilim diyebildi. Oturdukları banktan kalkıp eve gittiler. Tam giriyorlardı ki kadın adama döndü. Lütfen gelme. Yoksa kendimi sana söylediklerim yüzünden hiç affetmeyeceğim. 12. ayrımın sonu, sayfa 163.